Radyosu. Haftanın konuğu.
Her perşembe alanında başarılı olmuş bir göçmen kökenliyi sizlere daha yakından tanıtıyoruz sevgili dinleyenler. Bu haftanın konuğu yazar ve tiyatro oyuncusu Şinasi Dikmen. Dikmen Frankfurt'taki stüdyolarımızda. İyi akşamlar Şinasi Bey.
İyi akşamlar efendim.
Konuklarımıza mutlaka sorduğumuz bazı sorular var. Örneğin Almanya'nın en çok neyini seviyorsunuz?
Bana verdiği bağımsızlığı.
Peki Türkiye'de en çok özlediğiniz şey ne?
İnsanlar arasındaki tatlı ilişki.
Lütfen bu cümleyi tamamlayın. Biz artık Almanya'nın bir parçasıyız çünkü.
Çünkü ben torun torba sahibi Almanya'da oldum. Geleceğim Almanya'da.
Almanya'da en sevdiğiniz, takdir ettiğiniz kişi kim?
Meslektaşım Dieter Hildebrand. 85 yaşında halen top gibi sahnede.
Tekrar hoş geldiniz Şinasi Bey.
Sağ olun.
1945 Samsun doğumlusunuz.
Evet.
Genç bir yaşta Almanya'ya geldiniz. Neydi sizi buraya getiren rüzgar?
Biraz Almanca dilini bildiğim için belki okurum, belki yüksek tahsilimi yaparım umuduyla geldim.
Kaç yaşındaydınız peki geldiğinizde?
Resmi yaşımda 27'ydim. Ana yaşımda 25'tim.
Peki Almanya'ya geldiniz. Sonra dil kursu mu yaptınız önce? Ne yaptınız?
Hayır, Almanca öğretmenimin sayesinde Türkiye'de Almanca okumuştum zaten. Goethe Enstitüsü'ne, yani Alman Kültür Merkezi'nin yoğun kurslarına devam etmiştim. Onun kanalıyla Almanya'ya geldiğimde 1500-2000 kelime kafamda vardı.
Yani siz buraya geldiğinizde kısmen Almanca biliyordunuz.
Tercümanlık bile yapmaya başladım hemen.
Peki özgeçmişinize baktığımda çok ilginç bir detayla karşılaştım. 15 yıl boyunca hasta bakıcı olarak çalıştınız. Hem de hastanelerin yoğun bakım servisi de dahil buna.
Evet.
Bir tiyatrocu ya da yazar için pek alışılmış bir durum değil bu, öyle değil mi?
Öyle diyorlar, bilmiyorum.
Peki nasıl başladı sonra tiyatro ve yazmaya ilginiz?
Ben Almanya'ya geldiğimde Almanya hakkında devamlı dert yanılırdı. Bütün Türk yazarları aman Almanya, canım Almanya, yaktın beni Almanya. Ben bu yazış biçimini, düşünce biçimini beğenmemiştim. Bunun üzerine Almanya ve Türklerle dalga geçen bazı tekstler, metinler yazmaya başladım. Bu metinler kanalıyla Dieter Hildebrand'a, meşhur kabareci abimiz Dieter Hildebrand'a ulaştırdılar beni. O beni 1983-84 yıllarında kendi Scheiben wie Scherb televizyon programına çağırdı. Böylelikle kabareye başlamış oldum.
Peki o zamanki düşünceniz neydi? Ben yani bunu hobi olarak mı görüyordunuz, yoksa gerçekten kararlı bir şekilde evet bu ileride benim mesleğim olacak, ben hayatımı bu işten kazanabilirim diyor muydunuz?
Hayır, ben 1983'te yazdığım ilk mektupta Dieter Hildebrand'a söylemiştim. Ben Schauspieler, tiyatro sanatçısı olmak istemiyorum. Yazmak istiyorum, yazar olmak istiyorum. Onun için ikinci programımıza katılmam demiştim. Ama verdikleri parayla kandırdılar beni.
Kandırdılar sizi.
Evet.
Peki 1970'li yıllarda Ulm Tiyatrosu'nda staj yaptınız. O yıllarda Türkiye'den gelenlerin çoğu işçiydi. Tiyatro sanat dünyasında Türkiye'ler herhalde yoktu. Ya da belki de yok denecek kadar azdı.
Ulm Tiyatrosu'nda yaptığım işte staj falan değildi. Botho Strauss'un o zamanlar çok tanınmış ilk büyük dramaturgisinde bir tiyatro eseri Gross und Klein'de bir Türk oynamıştım.
Oynamıştınız. Peki nasıldı o zaman, yani sanat dünyasında girdiğiniz o yıllarda nasıl tepki gördünüz, nasıl karşılanmıştınız?
Rahmetli Aziz Nesin oyunda iki kişiyi çok beğendi. Birisi başrol oynayan hanım arkadaş, ikincisi Şinasi Dikmen. Aziz Bey oyunu 4 saat boyunca hiç tek kelime anlamadan dinledi ve aferin sana, çok iyi oynadın dedi.
Peki Almanlardan nasıl tepkiler almıştınız o zaman?
Alman bir sahneye koyan arkadaşımız sonra Dortmund'a baş rejissör oldu. Sonra Viyana'ya gitti. Onun dediğine göre çok iyi oynamışım.
Peki hasta bakıcılığı bırakıp tamamen artık yazarlık ve tiyatro oyunculuğuna yönelmeniz nasıl oldu? O geçiş süreci.
Geçiş süreci biraz acılı değil de korkulu oldu. Çünkü çalıştığım hastanenin başhemşiresi iki defa istifa dilekçemi kabul etmedi. Ya sen yabancı dilde sanattan geçinemezsin. Sanat zaten zor bir iş. Yani bu işten para kazanmak sizin için çok zor olacak. Siz bu işi bırakın. 3 çocuğunuz var. Bakın hiç işte hastanede de belli bir yere geldiniz, işinizi devam edin dedi. Hayır dedim, ben bu işi yapmaya devam edeceğim, kendime güveniyorum, neden olmasın dedim. Tabii korkularım vardı, 3 çocukla serbest sanat hayatına atılmak belli bir kuşku getiriyordu. Evet.
Peki aileniz sizi destekledi mi o dönemde?
Bu size belli şeyleri destekledi. Çocuklardan ya neden olmasın baba diyenler oldu ama yani hadi yap boş ver hastaneyi falan diyen öyle bir şey olmadı.
Ama demek ki hastanedeki işinizde de çok başarılıydınız ki Şinasi Bey, oradakiler de sizden vazgeçmek istemediler.
Onu bilmiyorum. Bazı arkadaşlar bunun tersini söylüyor. Şimdi sık sık görüşüyoruz arkadaşlarla. Ya sık sık dediğimiz senede bir defa Ulum'a gittiğimde oyunlarıma mutlaka geliyor. Onlardan sonra konuşuyoruz. Sahnedeki kadar çalışkan değilsin diyorlardı.
1986 yılında ilk Alman Türk kabaresi Knobi Bonbon'u kurdunuz ve bu sanat hayatınıza bir dönüm noktası oldu ama bu konuya birazdan müzik arasından sonra devam edeceğiz. Sırada sizin seçtiğiniz bir parça var Şinasi Bey. Münir Nurettin Selçuk'u çok sevdiğinizi duyduk.
Evet.
Onun o güzel sesinden dinliyoruz. Birazdan sohbetimize devam edeceğiz.
Sağ olun.
Bern Radyosu'nda bu haftanın konuğu tiyatro oyuncusu ve yazar Şinasi Dikmen. Sevgili dinleyenler, Frankfurt'taki stüdyolarımıza tekrar merhaba. Şinasi Bey, 1986 yılında Almanya'da ilk Türk-Alman kabaresi olan Knobi Bonbon'u kurdunuz. Ve burada Türk-Alman ilişkileri, burada yaşayan Türklerin entegrasyon sürecini tiyatroda mizahi bir biçimde ele alan ilk oyunculardan birisiniz. Nasıldı o yıllarda seyircilerden aldığınız tepkiler?
Seyircilerden Alman olsun, Türk olsun, hatta Alman olsun, yabancı seyirciler olsun çok olumluydu. Çünkü biz ilki yalnız Türkler arasında olan bir ilki getirmedik. Yabancılar arasında böyle bir olay yaratılmamıştı ya da sahneye getirmemişti. İlgi o kadar büyüktü ki gittiğimiz her tarafta dolu doluydu salonlar. 15 bin kişinin karşısında oynadık örneğin burada Dieburg'da, Darmstadt yakınlarında. Ne bileyim 8 bin kişilik, ne bileyim, yani çok büyük bir ilgi vardı. Ve benim dikkatimi çok sonradan çeken başka bir şey oldu. Gelen insanların çoğu bizim sahnede getirdiğimiz dili anladıklarından falan gelmediler. Daha çok dayanışma göstermek için. Aa böyle bir şey varmış, hadi gidelim. Allah Allah çok güzelmiş falan. Kendi bizim sahnede getirdiğimiz mimik ve hareketlerden oyunun anlamını çıkarmaya uğraşanlar da vardı.
Çok ilginç. Yani alınganlık ya da tepki göstermiyorlardı öyle mi?
Aksine teşvik ediyorlardı. Abi bir şey söyleyeyim, böyle bir şey oldu başıma, şunu da bir gösterir misiniz diyen bir sürü insan oldu.
Evet. Peki 11 yıl sürdü Knobi Bonbon ama yazma maceranız bunun da öncesine dayanıyor. İlk kitabınız 1983 yılında yayımlandı.
Evet.
Ve ardından bunu diğer kitaplarınız takip etti. Peki kitaplarınızda size neler ilham kaynağı oldu?
İlham kaynağı biliyorsunuz, ilham perisi böyle kolay kolay gelmiyor. Yazmak çok zor bir amelelik. Yani devamlı başında durup devamlı uğraşmak gerekiyor. Olayları seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Birisi bir şey söylüyor. Ne bileyim bir cümleyi duyuyorsun. Aa diyorsunuz, tamam işte bunun üzerinde ben de böyle bir şey düşünüyordum ama bu cümle olayı tamamıyla açıklığa kavuştur diyorsunuz ve oturup ve metin üzerinde çok uğraşarak bir şeyler çıkarmaya çabalıyorsunuz.
Peki günümüzde Türkiye kökenli çok sayıda tiyatro oyuncusu, kabare sanatçısı var. Nasıl buluyorsunuz bu yeni kuşağı?
Yeni kuşağın benim maalesef üzülerek gördüğüm bir şeyler var. Biliyorsunuz kendi tiyatrom olduğu için tüm Kaya Yanar haricinde bütün arkadaşlar bizde oynadılar. Hepsi halen bizim 25 yıl önce söylediğimiz şeyleri başka bir biçimde söylüyorlar. Yani onların Almancası muhakkak ki bizimkinden çok iyi, Almancayı çok iyi biliyorlar. Fakat gördükleri olaylar bir ya yeni bir şey getiremiyorlar. Eksikler ya da olaylarda bizim katkımız olduğu halde herhangi bir değişme olmamış. Onlar da aynı görüşü paylaşıyorlar. Fazla bir değişiklik yok. Onun için maalesef kendi tiyatroma yeteri kadar yoğunlukta Türk kökenli arkadaşları çağıramıyorum. Django Azil haricinde. Django Azil tamamıyla başka bir dil ve başka bir olay seçiyor. Django daha çok politik konulara ağırlık veriyor. O her sene geliyor ama diğer arkadaşlarla pek şey yapamadık. Yani bir başka ben davet ettiğim sanatçı da acaba yeni şeyler söylüyor mu çabasıyla çağırıyorum. Ve kabare yapan tüm yabancı kökenli arkadaşlar ya da yabancı kökenli demeyeyim de anası babası olmayan Alman olmayan tüm arkadaşları çağırıyorum ki benim yaptığım politik çalışmada böyle olsun, başka şeyler getirelim, topluma başka bir şeyler verelim, Almanya'nın geleceğini başka bir temel üzerine kuralım kuşkusu var.
Evet. Biraz önce de söylediniz. Kurduğunuz tiyatroya 1997 yılında kurduğunuz tiyatroya devam ediyorsunuz ama sadece burada sahneye çıkmıyorsunuz. Sık sık yurt dışındasınız. Peki önümüzdeki dönem için planlarınız ne Şinasi Bey?
Önümüzdeki planım 1 Ocak 2013 yılında tiyatronun yönetimini bırakıyorum. ama kendim oynayacağım. Onun dışında yazı yazmaya devam ediyorum. İnşallah bir iki kitap çıkaracağımı umut ediyorum. Onun dışında koşturuyorum. Biliyorsunuz artık genç de Selmam 5 Ocak 2013 yılında 68 yaşında olacağım. Resmi yaşım. Ana yaşımla büyük bir ihtimalle 66 olacağım. Türklerin çoğu bilmez ya ne zaman doğduklarını. Onun için diyorum ki artık oturup adabıyla edebiyle yazı yazmaya yoğunluk vereyim. Şimdiye kadar yazdığım yazılar hep böyle iki arada bir derede çıkan yazılardı. Yani uzun soluklu bir roman yazamadım. Onun şeyi var, eksikliği var. Onlarla uğraşmak istiyorum.
Biz de size sağlıklı uzun bir ömür diliyoruz. Merakla bekliyoruz yeni kitaplarınızı. Bu hafta konuk oldunuz bize. Şinasi Bey, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için.
Ben çok teşekkür ederim davet için. İyi günler.
Frankfurt'a selamlarımızı yolluyoruz.